Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'nin çok partili hayata dönüşü 1945'ten itibaren ve 45-50 arasında demokratikleşme, bu çok partili hayatın icap ettirdiği reformlar, neticesinde yaşanan gelişmeler, gerginlikler, bütün bunların bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol açtığı değişimler üzerinde durduk. Keza Demokrat Parti üzerinde meydana getirdiği değişiklikler üzerinde durduk. Ve nihayet bu değişiklikler sayesinde kanundaki değişikliklerin de mümkün kılmasıyla 14 Mayıs 1950'de yapılan serbest seçimlerde Demokrat Parti ezici bir şekilde iktidarı kazanmıştı. Bu iktidarı barışçı, şiddete yol açmayacak, medeni bir şekilde de Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden devralmıştı. Bunu takiben 10 yıl Demokrat Parti'nin iktidar yılıydı. Bu çok partili hayata geçiş sürecinde tek parti döneminin mevzuat, kurumsal yapısı tam anlamıyla çok partili hayatın demokrasinin icap ettirdiği çerçevede değiştirilmemiş olmasının etkileri ve nihayet Demokrat Parti'nin de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan milletvekillerinin, bazı bakanların benzeri siyasi kültüre sahip olmaları ve asıl itibariyle de Demokrat Parti'nin meydana getirdiği toplumsal hareketliliği hazmetmekte zorlanan bu bürokratik zümrenin özellikle onların içerisinde kendi menfaatleri halaldar olduğu düşüncesindeki kesimlerin tahammülsüzlüğü neticesinde cuntalar ortaya çıktı ve bu cuntalar ne yazık ki darbeyle sonuçlandı. Birkaç programdır da 27 Mayıs darbesi üzerinde duruyoruz. Bu 27 Mayıs darbesinin özellikle bizim bildiğimiz anlamda darbenin sadece siyasilere, iktidardaki siyasetçiler ve onların etrafındaki bürokratlara yönelik bir darbe olmadığını, bunun aynı zamanda bir toplumsal kesime, daha doğrusu toplumun büyük kesimine yönelik, çünkü darbe milletin iradesini, milletin çoğunluğunu silah kullanarak alt etme mantığına dayanıyor. Bunu yalnız genellikle ihmal ediyoruz. Yani o çoğunluğa yapılan, işte o siyasetçilerin etrafındaki toplumsal dokuya yapılan kötü muamele ne yazık ki unutuluyor. Birkaç programdır bunu konuşmaya çalıştık. Geçen hafta da özellikle bu darbecilerin, siyasetçilerin aile efradına, toplumsal çevresine yönelik bakış açılarını ve insan hakları ihlallerini ele almıştık. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Demokrat Parti'de siyaset yapmış olan, bakanlık yapmış olan, aynı zamanda çok iyi bir edebiyatçı ve fikir adamı diyebileceğimiz Samet Ağoğlu'nun hatıralarına atıfta bulunmuştuk. Samet Ağoğlu'nu hatırlatalım. Bugünlerde yeniden gündeme gelen Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ'ın Şuşa kentinde doğmuş Ahmet Ağoğlu'nun oğlu. Ahmet Ağoğlu bu dönemde Azerbaycan'ın geleceğinin, daha genel olarak Türk dünyasının, İslam dünyasının geleceğinin 19. yüzyıldan itibaren ne olacağını, bu modernleşmenin nereye gideceğini konuşuyor, tartışıyor. Burada İran mı, Osmanlı mı model olacak tartışmaları var. Ahmet Ağoğlu Fransa'ya da gidiyor. Bu modelin Osmanlı devleti olması lazım geldiği kanaatinde. O yüzden Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı vatandaşı oluyor. Osmanlı Türk modernleşmesine katkı veriyor. Burada siyasette ve fikir tarihinde önemli izler bırakıyor. Ve demokrat bir çizgisi de var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin liberal demokrat çizgiden tek parti anlayışına, devletçi, müdahaleci bir anlayışa yönelmesine karşı çıkıyor. Bu karşı çıkış onu Serbest Fırka'nın kurucular arasında olmaya götürüyor. Ama o serbest hırka malum işte 3-3,5 aylık bir kötü biten tecrübe. Ama bu serbest fırkanın önemli isimlerinden mesela Menderes, daha sonra Demokrat Parti'nin de kurucularından olacak. Menderes o zaman genç bir isim. Aydın il başkanı. Atatürk'le tanışıyor Atatürk'ün yurt gezisi sırasında ve Atatürk onu değerlendirerek bu genç isimleri partiye katmak lazım geldiğini düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni alıyor. İşte Samet Ağalı böyle bir atmosferde büyümüş. Babasının siyasi fikri tecrübesi içerisinde. O yüzden de meselelere çok tarihi derin ve aynı zamanda karakter analizi yaparak bakıyor. Gerçekten bu bakımdan eserleri çok kıymetli. Her eserinin ayrı bir kıymeti var edebi eserlerinin yanı sıra. Ama özellikle Hatıratı, Demokrat Parti'nin yükseliş sebepleri çok önemli kitaplar. Bunların üzerinde durmak, bunların bu dönemin anlaşılması için vazgeçilmez önemde eserler olduğunun altını çizmek lazım. Samet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz hafta da atıfta bulunmuştuk. Yargılamaların yapıldığı Marmara'da Bir Ada kitabından bir iktibasta bulunmuştuk. Bugün de yine Yassıada'daki bu yargılamalarla ilgili Samet Ağaoğlu'nun gözleminden, notlarından, hatıralarından istifade edelim. Burada özellikle bir Demokrat Partililere yönelik bir kampanya yürütüyor. Tabi bu mahkemelerin asıl amacı Demokrat Parti'yi, başta işte Bayar, Menderes, bakanlar olmak üzere bütün Demokrat Partilileri, halkın çoğunluğunun oyunu almış olan Demokrat Partilileri halkın gözünden, kendi tabanından, kendi tabanının gözünden düşürmek için yalan yanlış bir kampanya yürütülüyor. Bunları da önümüzdeki programlarda ele alacağız. Gerçekten bu kampanyalar çok, hani seneler geçtiği halde unutulmayacak, utanç verici kampanyalar. Bu kampanyalarda darbecilerin hazırlıklarına, onlarla işbirliği yapan medyaya büyük bir utanç miras kalmış durumda. Burada da mesela bir sahne anlatmak lazım. Mahkemeler başlamadan önce Yassıada'nın en önemli iki olayı, haksız mal iktisabına ait beyannamelerin hazırlanması ile soruşturmaların yürütülmesiydi. Bu haksız mal edinme iddiaları da işte dediğim gibi Demokrat Partililere yönelik kampanyanın bir sonucu. Burada haksız mal edinmeye ilişkin bir soru listesi var. Eski Demokrat Partililer bunlara bakıyorlar. Öyle şeyler soruluyor ki şaşkınlık içerisindeler. Yani Samet Ağaoğlu'ndan devam edelim. Neler soruluyordu Allah'ım? İstenilen 10 yılın değil bir ömrün hesabıydı. Hem de ne şekilde? Evin elektrik, hava gazı masraflarından eğlence masrafına kadar. Dünyada hangi erkek, hangi kadın, hatta en hasisler, en hesaplı olanlar bile bu kadar uzun hayat parçasının bu kadar teferruatlı masraflarını bir kenara yazmayı düşünmüştür. 30 yıl önceki düğün gününden kalmış hediyeler hangileridir? Kimler gönderdi? Nasıl hatırlanır bu? Hayır, böyle devam ediyor. Yani her şeyi sormuşlar. Buradaki insanlar tabii 30-40 yıl önce evlenmiş insanlar. Düğünde nasıl, ne, hangi hediyeyi aldınız, nasıl masraf ettiniz? Çok teferruatlı bir soru. Yani hayır kurumlarıyla ilişkiler, mutfak masrafları. Bunları bile soruyorlar, ne kadar mutfak masrafı yaptınız bu geçen zaman zarfında diye. Ağaoğlu da haklı olarak bunları hatırlamak nasıl mümkün olacak, nasıl mümkün bu sorularını soruyor. Bütün bu sorular da 15 gün içinde cevaplanacaktı. Hem de ne şartlarla? Gerekli vesikalar verilecek, resmi dairelere yazılacak, satın alınmış eşyaların hatırlanabilen satıcılarından faturalar istenecek, hiç değilse yakın dostlardan verdikleri hediyeler sorulacak. Ayrıca banka hesapları, küçük büyük borçlar yeniden gözden geçirilecek. Bir cümleyle adeta 10 yılın bütün hayatı bu masraflar bakımından günü gününe elden geçirilecekti. Yani herkesin, değerli dinleyiciler, hani kendini 10 yıllık işte masraf, elektrik harcamaları, hava gazı harcaması, şimdi doğal gaz harcaması, Yani mutfak harcaması, her türden yaptığı harcamayı kayıt altında olmadığı malum. Ele eskiden bu daha da zordu. Şimdi gene biraz kredi kartı uygulaması hasebiyle belki bazılarına daha kolay ulaşılabilir ama 10 yıl olunca o bile zor. Bunların hepsinin istendiği bir aslında o soruşturmayla da dediğim gibi esas maksat Demokrat Partilileri halkın gözünden düşürme gayreti. Aslında evet yine Samet Ağa'lına dönelim. Aslında bu bir hesap alma, hesap isteme değildi. Bu yalan söyle, uydur ve söylediklerinin yalan olmadığını, uydurma olmadığını ispat et demekti. Bu yıllardan beri sinsi sinsi, kulaktan kulağa, bazen açık olarak 27 Mayıs'tan beri ise akıl, vicdan ve insafın bütün sınırları dışında bir kin ve intikam hırsı ile haykıra haykıra ilan edilen büyük yılanın, Demokrat Parti iktidarının toptan hırsız olduğu yalanının mahkeme kararı ile dünyaya ve Türk milletine kabul ettirilmesi çabası demekti. Yüksek Soruşturma Kurulu'nun kararları da hemen hemen bu yoldan çıktı ve büyük kısmı ne kadar gülünç olarak. Kurulun güya ortaya çıkardığı haksız iktisaplar 10 yılda 15 bin liradan başlıyor. Bütün gayretlere, çabalamalara rağmen bir ikisi dışında birkaç yüz bin lirayı geçemiyordu. Bu surette milletvekillerinin yalnız bankalardaki paralarının 1 milyarı aşmış olduğu dedikoduları, filan ve falanın milyonluk servet hikayeleri, dosyalar daha mahkemeye çıkarılmadan adi birer yalan haline düşmüş oluyordu. Yani aslında bu gayretler, bu soruşturma gayretleri, çalışmaları neticede daha soruşturma kurullarında iflas etmiş durumdaydı. Ama cuntacılar bunu ısrarla devam ettirmek istediler. Dediğim gibi çünkü maksat Demokrat Parti'nin seçilmiş liderlerin, milletvekillerin itibarsız kılınması ve bu itibarsızlık sayesinde de darbenin meşruiyet kazanacağı düşüncesiydi. Mahkemeler başlayınca mahkemelerde özellikle Adnan Menderes'e özel bir zulüm yapıldığı görülüyor. Yani sadece mahkeme salonlarında değil aslında kaldığı yerlerde de biliyoruz. Adnan Menderes neredeyse bir saat düzenli uyuyamıyor. Her yarım saatte bir uyandırılıyor, hakaret ediliyor. Sık sık başındaki nöbetçi değiştiriliyor. Odasında o uyurken sigara içiliyor. Hatta eziyet etmek için üzerinde sigara söndüren darbeci, cuntacı subaylar var. Bütün bunların Adnan Menderes'in insicamını, psikolojisini bozması bekleniyor. Çünkü özellikle halkın sevdiği başbakan, başvekil Adnan Menderes olduğu için o hedef alınmış durumda. Onun çökertilmesi, psikolojisinin yıkılması darbecilerin temel hedeflerinden birisi maalesef. Ve o yüzden de rahmetli Menderes'e özel eziyetler ediliyor, ailesine de tabii. Yine Samet Ağaoğlu'ndan takip edelim. Adnan Menderes divanın huzuruna, yani bu yargılamayı yapan mahkemeyi kastediyor Samet Ağaoğlu. Eski Menderes'in 1946-1950 yıllarının Yaman muhalifi, 1950'den sonra ise ismi Türkiye sınırlarını hızla aşarak dünya meselelerinin müzakerecileri arasına karışan, memleket içinde şöhreti efsaneye benzeyen hikayelerle süslendirilmiş, sesi sabahtan akşama vatan ufuklarında akisler yapan ve Türk milletinin kaderinde tam 10 yıl büyük rolü ve yeri olan şık, temiz, ince, zarif adamın ancak silik bir gölgesi olarak çıktı. Dediğim gibi o eziyetlerin neticesinde Menderes yorgun, argın bir şekilde mahkemeye çıkarılıyor. Devam ediyor Ağolu. Bitkin hali, her gün biraz daha artan melali, her gün biraz daha çöken omuzlarıyla mikrofon başına gelip gitti. Ümitsizliğin kıstığı sesi, yenilmiş olmanın soldurduğu bakışları ile yine gölge bir hayal gibi kaderin ona nasip kıldığı akıbete katlanmak için bu huzurdan ayrıldı. Meşru olmayan çocuğunu öldürmekten vatana hiyanete kadar kendisine reva görülen her davada ne duruşu ne sesi değişti. Yani bunlar iftiralar. Bunların hani bunlardan ibaret değil. Birçok adı burada zikredilmesi bile hani ayıp kaçacak davalar söz konusu olmuş. Gerçekten dediğim gibi girişte de ifade etmiştim. Bu iftirayı atanlar bakımından hala utanç verici. En yakın bildiği arkadaşlarından yediği hançerler de, hiç ummadıklarından gördüğü vefa ve mertlik jestleri de onun sararmış yüzüne en ufak bir renk farkı getirmedi. Kurumuş dudaklarının belli belirsiz gülümsemeleri ancak birkaç kere görülebildi. Tevfik İleri, Samet Ağoğlu, Fatin Rüştü, Osman Kapani gibi arkadaşlarının Demokrat Parti'nin eserlerini öven savunmalarını dinlerken. Son güne kadar bakanlığını yapmış bazı insanlar parmaklarını yüzüne uzatarak onu suçlarken, tabii bir de böyle dramlar oluyor. Bu darbe dönemlerinde korkan, korktuğu için de arkadaşlarından kendini ayırarak kurtulacağını zanneden aktörler çıkabiliyor. Bunlar da tabiatıyla o dönemde ki bu yargılanan insanları fevkalade etkiliyor, üzüyor. Samet Ağoğlu bu üzüntüyü dile getirmiş, ifade etmiş. Evet, Samet Ağoğlu'ndan bu Yasa Adı davalarının değerlendiren bu kitabın Marmara'da Bir Ada kitabının sonuç kısmından, son sözünden bir paragraf okuyacağım. Böylece Samet Ağoğlu'nun bakış açısını bir ölçüde yansıtmış olacağız. Yasa Adı davalarının ortaya çıkardığı büyük gerçek şu. Bir yıldan fazla bir zaman her çeşit maddi manevi baskı altında tutulmuş yüzlerce insan. Diktatörlük kurmak, hasis menfaatlerin, çıkarların peşinde diktatörlere alet olmak, anayasayı bu maksatla değiştirmek, itham ve yalanını şiddetle karşılamakta birleşmişlerdi. Tarihte nasıl Cumhurbaşkanından milletvekillerine kadar bütün bir devlet sorumlularını toptan mahkemeye verilişine misaller pek az, hatta belki yok ise yine tarihte yüzlerce insanın bir ihtilal mahkemesi önünde ve aynı konu çevresinde böylesine dikilişini gösteren örnekler de hemen hemen yok denilebilir. Evet, 11. Büyük Millet Meclisi, madem ki Yasada'dan geçirilenler bu meclisin büyük çoğunluğu idi, böyle söylemekte haklıyız, kendisini seçen Türk milletine layık olduğunu bütün dünyaya ispat etmiş bulunmaktadır. İdamlardan en hafif cezalara kadar verilmiş mahkumiyet kararları bu masum insanların göğüslerinde kahramanlık nişanı sayılacaklardır. Bir toplumu çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için harcanacak gayretlerin muhteşem bir semeresi de o toplumun medenilik kavramının temel ölçütlerinden olan zulüm, cebir, baskıya direnmek cesaretini gösterebilmesidir. Demokrat Parti'nin milletvekilleri ve sorumluları Yassıada'da Türk milletinin temsilcisi olduklarını medeni cesaretleri ve tutumları ile de ispat ettiler. Böylece Samet Ağoğlu aslında yargılamanın milletin iradesini, meclisi esas aldığını ve meclisin çoğunluğunu teşkil eden Demokrat Partililerin bu yargılamalar karşısında biraz önce ifade ettiğim birkaç kişi istisna edilirse bir bütünlük içerisinde, vakur içerisinde Demokrat Parti'nin yapıp ettiklerini, milletten aldığı oyu, bunu temsil etme kabiliyetlerini savunduklarını anlatıyor. Ve bu yargılamaların hükümlerinden bağımsız olarak bunun altını çiziyor. Tabii bu hükümler ayrıca yine önümüzdeki programlarda ele alınacak, konuşulacak. Ama önemli olan husus burada Yasada'daki yargılamalara yine değineceğiz. Sadece bir pencere açmış olduk. Bu yargılamalar marifetiyle de oradaki yayınlar marifetiyle de yine seçilmiş yönetim, iktidar, milletvekilleri, demokrat partililer kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Ama Samet Ağoğlu'nun ifade ettiği gibi bütün bu eziyetlere, kampanyalara rağmen demokrat partililer teslim olmuyorlar ve yapıp ettiklerini kendilerinden yetki aldıkları adeta millete ifade etmek suretiyle direniyorlar bu darbe yönetimine karşı. Evet değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya yine başka bir programda Demokrat Parti döneminin bitişi ve darbe günlerini, darbe yıllarını ele almaya devam edeceğiz efendim.
Dünden yarına Türkiye.